Ayrım 5.
Hanımım hemen yanına gelmenizi istiyor dedi. Ona hasta olduğumu söylersin. Köle oğlanlardan birine gelip yaramı sarması için seslendim. Sonra kızdan kurtulmak için de odama girdim. Losiris'le yüz yüze gelemezdim. Şimdi ona başarısızlığımı anlatıp Tanus'a olan aşkının olanaksızlığını ve gerçeği görmesini söyleyemezdim. Kara kız sırtımdaki kanlı ize müthiş bir zevkle bakarak arkamdan geldi. Git hanımına yaralı olduğumu ve gelemeyeceğimi söyle dedim. Omuzum üzerinden. Bana sizin gelmekten kaçınacağınızı ama gelmeye razı olana kadar buradan ayrılmamamı söyledi. Sen çok küstah bir kölesin diye azarladım kızı. Oğlan sırtıma kendi yapımım olan bir merhemi sürerken. Öyleyim dedi şeytan sırıtarak. Ama sen de öylesin. Losiris hizmetçilerine karşı çok yumuşak davranırdı. Git hanımına geleceğimi söyle diye pes ettim. Geleceğinden emin olana kadar beklememi söyledi dedi. Harem kapısındaki nöbetçiler benim gibi hadımdılar ama iri yarı ve vahşi görünüşlü insanlardı. Bu rahat işi onlara ben bulduğum için beni saygıyla selamlayıp içeri bıraktılar. Harem köle oğlanların dairesi kadar geniş ve rahat değildi. Ve Lord Intef'in gerçek ilgisinin hangi tarafta olduğu hemen belli oluyordu. Burası kerpiçten yüksek duvarla çevrili ve tuğladan yapılmış kulübelerden oluşan bir bölmeydi. Bahçesini benim yardımımla Losiris ile hizmetçileri yapmışlardı. Vezirin kadınları çok şişman ve tembeldiler. Böyle işlerle kendilerini yormayacak kadar haremin entrika ve skandallarıyla meşguldüler. Losiris'in büyük kapıya yakın olan dairesinin çevresinde nilüferli bir havuzla örgü bambu kafesleri içinde ötücü kuşlar vardı. Kerpiç duvarlar parlak nil sahneleriyle, kuş ve tanrıça resimleriyle bezenmişti. Ağladıkları belli olan köle kızlar kapının önünde sessizce bekleşiyorlardı. Yüzlerinde gözyaşı izleri vardı. Onların arasından geçip de serin ve loş olan hole girdiğimde hanımımın hıçkırıklarını duydum. Ona karşı görevimden kaçınmış olmaktan utanarak odasına koştum. Alçak yatağında yatan Losiris'in vücudu acısını gücüyle sarsılmaktaydı. Ancak içeri girdiğimi duyunca yerinden fırlayıp yanıma koştu. Taita, Tanus'u gönderiyorlar. Firavun yarın Karnak'a geliyor. Babam ondan Tanus'un birliğiyle elefantine ve şelalelere gönderilmesini isteyecek. Taita ilk şelale 20 günlük yolda. Onu bir daha göremeyeceğim. Keşke ölseydim. Kendimi nehre atıp timsahlara yem yapacağım. Tanussuz yaşamak istemiyorum. Sakin ol yavrum. Kızı kucakladım. Bu korkunç şeyleri nereden biliyorsun? Belki de hiçbiri olmayacaktır. Olacaktır. Tanus bana haber gönderdi. Kratos'un babamın özel muhafızları arasında bir kardeşi var. Babamın Rasver'le konuşmasını duymuş. Tanus'la benim Hapi Tapınağı'nda yalnız olduğumuzu öğrenmiş. Taita babam beni muayene etmeleri için rahipleri gönderdi. O iğrenç adamlar bana çok kötü şeyler yaptılar. Canım çok acıdı Taita. Onu hafifçe kucakladım. Bunu yapmak için pek az fırsat bulurdum. Ama şimdi o da benim kadar olanca gücüyle kucaklıyordu. Kendi acılarını unutup yine sevgilisine döndü. Tanus'u bir daha asla göremeyeceğim diye ağlarken onun henüz bir çocuk olduğunu düşündüm. Babam onu öldürecek. Babam bile Tanus'a dokunamaz diye kıza güven vermeye çalıştım. Tanus Firavun'un kendi seçkin muhafızlarından oluşmuş bir alayı komutanıdır. Kralın adamıdır. O Tanus sadece Firavun'dan emir alır ve Mısır'ın çifte tacının korunmasına sahiptir. Babasının genci öldürmemesinin tek nedeninin de herhalde bu olduğunu söylemedim. Tanus'u bir daha görmemeye gelince büyük törende onun karşısında olacaksın. Sahneler arasında konuşmanızı sağlamaya çalışırım. Babam törene izin vermez artık. Benim gösterimi berbat edip Firavun'un hoşnutsuzluğu tehlikesini göze almadıkça böyle bir şey yapamaz ve bunu asla göze alamayacağına emin olabilirsin. Tanrısı gönderip Horus rolünü bir başkasına verebilir. Başka bir aktörü yetiştirecek zaman kalmadı. Tanrı Horus'u Tanrus oynayacaktır. Lord Intef'e durumu açıkça söyleyeceğim. Tanrus ile konuşma fırsatı bulacaksın. Bunun bir yolunu bulacağız. Kız tam bir güvenle baktı bana. Taita, senin bir yol bulacağına inanıyorum. Bunu hep birden sustu. Yüzünün ifadesi değişivermişti. Parmaklarıyla Rasviz'in kırbacının kabarttığı sırtıma dokundu. Özür dilerim hanımım. Sana söz verdiğim gibi Tanus'un isteğini yerine getirmeye çalıştım. Ve aptallığımın sonu bu oldu işte. Losteris arkama geçip yaralarımı saklamak için giydiğim ince gömleği kaldırınca dili tutulur gibi oldu. Bu Rasfer'in işi. Zavallı Taytacığım, neden beni böyle bir şey olacağı konusunda uyarmadın? Neden babamın Tanus ile bana böylesine şiddetle karşı olduğunu söylemedin? Onlara o kadar yalvarmış ve uyarmıştım. Oysa karşılığında sadakatsizlikle suçlanmıştım. Şimdi bu beceriksizce küstahlık önünde şaşkınlığımı göstermemek için kendimi güç tuttum. Sırtımın zonklamasına karşın sakin olmaya gayret ettim. Neyse ki hanımım bir an için kendi acısını unutmuştu. Beni yatağına oturttu. Sırtımdan gömleğimi çıkarıp tıbbi bilgisizliğini örten bir merhametle yaralarımı tedavi etmeye koyuldu. Bu iş onun büyük acısından biraz olsun uzaklaştırmıştı. Çok geçmeden kuşlar gibi cıvıldıyor, babasının öfkesini gidermek ve Tanus'la yeniden birleşmek için planlar yapıyordu. Bu planlardan bazıları sağduyusunu gösteriyorsa da bir kısmı sadece gençliğini ve dünyanın kötülükleri konusundaki bilgisizlik ve deneyimsizliğini ortaya çıkarıyordu. Isis rolünü çok iyi başarıp Firavun'un hoşuna gideceğim. O da istediğimi bana verecektir. Ondan bana Tanus'u koca olarak vermesini isteyeceğim. O da bana sözünün burasında kralın gösterişli sesini o kadar güzel taklit etti ki gülmekten kendimi alamadım. O da Pianki'nin oğlu Tanus ile Intef'in kızı Lady Losteris'in nişanlandıklarını ilan ediyorum. Ve hizmetkarım Tanus'u Mısır'ın büyük aslanı rütbesine terfi ettirip tüm ordularımın komutanı yaptım. Ayrıca babası Harrap Lord'u soylu Pianki'nin bütün eski topraklarının kendisine verilmesini emrediyorum diyerek kız yaralarımla uğraşmayı bırakıp boynuma sarıldı. Böyle olabilir değil mi Taytacığım? Olabilir de lütfen. Hiçbir erkek sana karşı direnemez hanımım dedim. Büyük Firavun bile sözlerimin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu bilseydim konuşmamak için ağzıma yanan bir kömür sokabilirdim. Kızın yüzü yine umutla parıldadı. Bu benim için yeterli bir ödüldü. Sırtımda daha fazla çalışmasını önlemek için gömleğimi giydim. Yine hanımım güzel ve karşı konmaz bir Isis olmak istiyorsan şimdi biraz dinlenmelisin dedim. Yanımda uyku veren kırmızı Stefan çiçeğinden hazırladığım bir ilacı getirmiştim. Bu değerli çiçeğin tohumları doğuda bir yerden kervanlarla getirilmişti. Şimdi kırmızı çiçekleri bahçemde yetiştiriyordum. Çiçeğin yaprakları dökülünce tohumların kabuğunu altın bir çatalla kazır, akan yoğun beyaz sütü toplar ve kendi geliştirdiğim bir formüle göre kuruturdum. Sonuçta elde ettiğim toz uyku getirir, garip rüyalar gördürür ve ağrıları dindirirdi. Losteris yatağına yatıp uykusu gelmiş bir kedi yavrusu gibi kıvrılırken biraz yanımda kal Taita dedi. Bebekliğimde yaptığın gibi sokul bana. Onu kollarımın arasına alırken hala bir bebek diye düşündüm. Osiris bayramının 5. günü Firavun Elefantin adasındaki sarayından hızlı nehir kalyonuyla 10 günlük bir yolculuktan sonra Karnak'a geldi. Tanrı'nın bayramını yönetmek için yanında tüm mahiyetini getirmişti. Tanus'un bölüğü Karnak'tan 3 gün önce ayrılıp Firavun'u karşılamaya gittiği için de Lostris'te ben de onu büyük nehir ineği avından döndüğümüzden beri görmemiştik. O yüzden teknesinin akıntı ve güçlü çöl rüzgarıyla hızlanmış olarak nehrin dirseğinden çıktığını görünce çok sevindik. Horus'un soluğu Filon'un en başındaydı. Lostris başvezirin maiyetinde iki ağabey Menset ile Sobek'in arkasında oturuyordu. İki oğlan yakışıklı ve gözde çocuklardı ama ben onlarda babalarından bir yan bulur ve hoşlanmazdım. Özellikle büyüğü olan Menset'e hiç güvenmezdim. Küçüğü ise ağabeyin ardından ayrılmazdı zaten. Ben daha alt düzey görevliler arasındaydım ve bulunduğum yerden Lostris'i de efendimi de görebiliyordum. Thanos'un teknesinin burnunda dimdik göründüğünde kızın ensesinin heyecandan kıpkırmızı kesildiğini fark ettim. Thanos'un timsah derisi zırhı güneşte parıldıyor, miğferindeki deve kuşu tüyleri teknenin yarattığı rüzgarda titreşiyordu. Lostris heyecandan olduğu yerde zıplayıp incecik kollarını sallıyor, Nil'in İki yakasını da firavunlarını görmek için dolduran halkın arasında kaybolup gitmiş gibiydi. Teb dünyanın en kalabalık kentiydi ve o gün kralı karşılamak için en az 250 bin kişinin toplandığı tahmin ediyordum. Thanos ve sağına ve soluna bakıyordu. Selamlamak için kılıcını yüzünün önünde tutmuş, gözleri dimdik ilerideydi. Birliğindeki diğer tekneler Horus'un soluğunu geniş bir V biçiminde izlemekteydiler. Tüm bayrakları gökkuşağı renklerinde dalgalanırken kalabalık çılgınca alkışlıyor ve ellerindeki palmiye yapraklarını sallıyordu. Çok geçmeden ana konvoyun birinci gemisi göründü. Bunda kralın maiyetinin soyluları ve hanımefendiler vardı. Sonra ikinci ve üçüncü tekne, onların ardından da irili ufaklı diğerleri göründüler. Saray hizmetkarları, köleler, bunların eşyaları, mutfaklar için öküzler ve keçiler, saray mobilya ve hazinelerini taşıyan rengarenk tekneler, denizciliğe hiç de yakışmayan bir biçimde karmakarışıktı. En sonda Firavun'un teknesini görününce halkın alkışları daha da arttı. İnsan elinden çıkan bu en büyük tekne ağır ağır bizim beklediğimiz vezir sarayının taş rıhtımına yaklaştı. Geminin ortasındaki firavunun özel dairesi kalın sedir ağacı tahtasından öylesine sağlam yapılmış ve içi mobilya ile öylesine doldurulmuştu ki teknenin yüzmesini zorlaştırıyordu. Bu çirkin yapının üstündeki taze nilüferlerden örülmüş süslü bir parmaklığın ardında ustaca dikilip üzerlerine büyük tanrı ve tanrıçalarının resimleri yapılmış ceylan derilerinden bir tentenin altında tüm görkemli yalnızlığıyla firavun oturmaktaydı. Firavunun ayaklarında altın işlemeli sandallar vardı. Elbisesi o kadar saf ketendendi ki yaz ortasının yüksek kümülüs bulutları gibi parlıyordu. Başında çifte tacı vardı. Tanrıça Nekbet'in Akbaba başının olduğu yukarı mısır tacıyla Delta tanrıçası Buton'un kobra başı olan kırmızı taç. Bu taca rağmen gerçek şuydu ki sevgili hükümdarımız Delta'yı 10 yıl önce kaybetmişti. Fırtınalı günlerimizde aşağı Mısır'ın başında bir başka firavun hüküm sürmekteydi. Onun da başında çifte taç vardı ve bu sahtekar bizim kralımızın düşmanıydı. Açtığı savaşlar her iki krallığın altınını da genç erkeklerini de eritmekteydi. Mısır iç savaşlardan parçalanmış ve bölünmüştü. Bin yıllık tarihimizde zayıf insanlar firavun olduklarında hep böyle olmuştu. İki krallığı elinde tutabilmek için güçlü, cesur ve akıllı bir insana gerek vardı. Bu hantal tekneyi akıntıya sokup saray rıhtımına yanaştırmak için kaptanın karşı kıyıdan gelmesi gerekirdi. Böyle yapmış olsaydı Nil'in genişliği boyunca manevra yapacak alan bulurdu. Ancak kaptan rüzgarın ve akıntının gücünü yanlış hesaplamış, dönüşe nehrin ortasından başlamıştı. Tekne akıntıyla tehlikeli bir şekilde savruldu ve güvertedeki yüksek yapı sıcak çöl rüzgarını bir yelken gibi yüklendi. Alt güvertedeki lostromolar kırbaçlarını kaldırıp indirmeye başladılar. Çıplak omuzlardaki şakırtı ta karadan duyuldu. Yüz kürek karma karışık bir halde suya dalarken kölelerin küfürleri kıçtaki uzun dümen küreğine asılan dört dümencinin emirlerine karışıyordu. Bu arada güvertedeki gemi kaptanı yaşlı amiral Nembet beceriksizce bir heyecanla parmaklarını uzun sakalı arasına sokup çıkarmaktaydı. Bütün bu kargaşanın üstünde de Firavun bir heykel kadar hareketsiz ve her şeyden uzak oturmaktaydı. Burası gerçekten de bizim Mısır'ımızdı. Tekne bu sırada dönüş hızını keserek akıntıyla rüzgar arasında kalmış, doğruca üstümüze doğru geliyordu. Kaptanlı tayfalar tüm çabalarına karşın manevrayı tamamlayıp gemiyi akıntı yönüne doğrultmayı başaramıyorlardı. Gemi taş rıhtıma çarpacak ve yaldızlı burnu parçalanacaktı. Herkes ne olacağını anladığında kıyıdaki kalabalığın sesi kesildi ve her iki kıyıya çöken ani sessizlikte dev geminin güvertesindeki kargaşa ve gürültü daha belirgin olarak duyulmaya başlandı. Birden bütün gözler nehrin aşağısına çevrildi. Horus'un soluğu birliğin başındaki yerinden kopmuş, hızla suya dalıp çıkan kürekleriyle uçar gibi üzerimize geliyordu. Küreklerin tam bir uyumla inip kalkıyorlardı. Tekne Firavun'un teknesinin burnunu sıyırarak geçince kalabalıktan papürüs yatakları arasından esen rüzgar gibi bir fısıltı yükseldi. Çarpışma kaçınılmaz gibiydi. Ancak Tanus son anda yumruğunu başının üstünde kaldırdı. Her iki sıradaki kürekçiler aynı anda kürekleri suya daldırıp geri ittiler. Horus'un soluğu büyük tekneyi sıyırıp iki tekne bir bakirenin öpücüğü kadar hafifçe birbirlerine dokunurken Tanus'un gemisinin arka güverte kulesi bir an büyük teknenin ana güvertesi düzeyine gelmişti. Bu arada zırhını ve sandallarını çıkarıp silahlarını atmış olan Tanus, beline bir ip bağlamış olarak iki tekne arasındaki açıklıktan kıyıya atladı. Kalabalık sanki bir uyuşukluktan uyanır gibi oldu. Aralarında Tanus'un kim olduğunu bilmeyen varsa bugün öğrenecekti. Tanus'un ünü nehir savaşlarında yayılmışsa da onu sadece askerleri hareket halinde görmüşlerdi. Kulaktan kulağa yayılmış hiçbir şey insanın kendi gözleriyle gördükleri kadar değerli olamaz. Şimdi Firavun'un donanmanın ve tüm Karnak'ın gözleri önünde Tanus bir sıçrayışta leopar kadar zarif bir hareketle öteki tekneye geçmişti. Tanus adını ilk söyleyenin hanımım olduğundan eminim ama ikincisi bendim. Tanus, sonra çevredekiler de Tanus, Tanus, Tanus diye bağırdılar. Bunu yeni keşfedilmiş bir tanrının adını söyler gibi söylüyorlardı. Tanus güverteye ayak basar basmaz elindeki ipi çekerek buruna doğru koşmaya başladı. Kendi gemisindekiler ipin ucuna kalın bir halat bağladılar. Tanus'un terden kolları ve bacakları parıldarken halatı çekiyordu. Bu arada Firavun'un gemisinden bir avuç insan ne yapmak istediğini anlayıp yardımına koşmuşlardı. Tanus'un emriyle halatı teknenin burnuna bağladılar. Bu iş tamamlanınca Tanus kendi gemisine uzaklaşması için işaret etti. Horus'un soluğu kendini akıntıya bırakıp uzaklaştı. Ancak halat gerilince sanki mıhlanmış gibi olduğu yerde kalmıştı. Bir an küçük teknenin devrilip büyüğünün altında kalacağından korkmuştum. Tanus bunu da hesaplamış ve tayfasına uzun kürekleri geri çekerek darbeyi hafifletmelerini işaret etmişti. Ondan sonra dönüp Firavun'un teknesinin tayfalarına baktı. Otoriter bir el sallayışla hepsinin dikkatini toplayınca denizcilerde ani bir değişiklik oldu. Artık onun emirlerini bekliyorlardı. Nembet, Mısır'ın en büyük aslanı rütbesiyle Firavun'un donanmasının komutanıydı. Ama artık çok yaşlanmıştı. Tanus ondan komutayı çaba harcamaksızın sanki akıntının ve rüzgarın gücü kadar doğalmışçasına almış ve tayfalar da ona karşılık vermişlerdi. Çekin, Tanus kürekçilere işaret edince Köleler canla başla küreklerine sarıldılar. Tanus küpeşteye dayanıp bir yandan da kendi gemisini yönetiyordu. Ancak Firavun'un teknesi hala granit rıhtıma yaklaşmaktaydı ve rıhtımla arasında sadece daracık bir su parçası kalmıştı. Ancak sonunda o da ağır ağır karşılık vermeye başladı. Parlak renklere boyalı burun, savaş teknesinin çekişine uyarak hafifçe döndü. Büyük teknenin rıhtıma çarpıp parçalanması olasılığı karşısında kalabalığın sesi kesilmişti. Böyle bir şey olursa bunun Tanus için ne demek olacağı belliydi. Yaşlı amiralden komutayı aldığı için onun bütün hatalarının sorumluluğunu üstlenmiş demekti. Çarpışmanın şiddetiyle Firavun tahtından düşse, çifte tacı ve tüm onuru güvertede yuvarlansa, gemisi batıp da boğulmak üzere olan bir köpek yavrusu gibi tüm halkının gözleri önünde sudan çıkarılsa, o zaman hem amiral Nembet hem de efendim İntep Firavun'dan tüm hoşnutsuzluğunu bu küstah gence yöneltmesini isteyeceklerdi. Ben arkadaşım için titrerken bir mucize oldu. Tekne karaya oturmak üzereydi. Tanus sesini duyacağım kadar yakındı artık. Büyük Horus bana yardım et diye bağırdığını duydum. Tanrıların insanların işlerine sık sık karıştıklarından hiç kuşkum yoktur. Tanus da Horus'un adamıydı ve Horus rüzgarların tanrısıydı. Çöl rüzgarı 3 gün 3 gece esiyordu. Bu süre içinde hep bir fırtına gibi eserken şimdi birden kesildi. Öyle yavaşlayarak falan değil, aniden bıçakla kesilmiş gibi kesildi. Nehrin üzerinde dalgacıklar duruldu. Kıyıda şiddetle sarsılan palmiyelerin yaprakları ansızın donmuş gibi yere doğru sarktılar. Rüzgarın etkisinden kurtulan Firavun gemisi Horus'un soluğunun çekişine uydu. Dev burnu akıntıya doğru çevrildi ve kenarı taşlara sürtünürken kıyıya paralel bir duruma geldi. Sonra da sürtünmenin etkisiyle durdu. Tanus'un bir emriyle kıyıya atılan halatlar hemen taş babalara bağlandı. Geminin yanaşması sırasında ne tahtında oturan Firavun ne de başındaki taç kıpırdamamıştı bile. Biz seyirciler bu olayı haykırarak kutlarken dudaklarımızda Firavun'dan çok Tanus'un adı vardı. Tanus alçak gönüllükle bunları duymazdan gelmişti. Dikkati kraldan kendi üzerine çekmek aptallık olurdu zaten. Ayrıca Firavun'un da ona karşı oluşan hoşnutluğu silip atardı. Firavun krallık görkemine herkesten kıskanırdı. Tanus Horus'un soluğunun yanaşmasını gizlice işaret etti. Savaş teknesi büyük geminin arkasına yanaşınca da böylesine ün kazandığı sahneden sessizce ayrıldı. Ancak ben Firavun'un ardından karaya çıkan Mısır'ın büyük aslanı Nembet'in yüzündeki ifadeyi görünce Tanus'un yeni bir güçlü düşman daha kazandığını anladım. Lostiris'e verdiğim sözü o gece tören için prova yaparken yerine getirebildim. Gösteri başlamadan önce iki sevgilinin hemen hemen bir saat yalnız kalmasını sağladım. Gösterinin yer alacağı Osiris tapınağı yakınlarında başrol oyuncuları için giyinme çadırları kurdurmuştum. Lostiris'in çadırını da tapınağı tutan kalın sütunlardan birinin arkasında diğerlerinden biraz uzakça bir yere hazırlatmıştım. Ben çadırın önünde nöbet tutarken Tanus da arka taraftan içeri girdi. Onlar birbirlerini kucaklarken sevinç çığlıklarını, fısıltılarını, kısık kahkahalarını, daha sonra da sevişmelerinin kesik kesik inlemelerini duymaya çalıştım. O aşamada her ne kadar engel olamayacaksam da sevişmelerini sonuna kadar vardıramayacaklarına inanıyordum. Çok daha sonraları Lostiris de Tanus da bunu bana ayrı ayrı doğruladılar. Hanımım düğün gününde bakireydi. İçimizde bu düğün gününün ne kadar yakın olduğunu bir bilenimiz olsaydı kim bilir o zaman tutumumuz nasıl olurdu. Onların çadırda baş başa geçirdikleri her dakikanın hepimizin içinde bulunduğu tehlikeyi ne kadar arttırdığını bilmeme karşın yeter deyip onları birbirinden ayırmaya içim el vermedi. Rasver'in kırbaç izlerinin hala sırtımı yakmasına ve ruhumun ta derinliklerinde Sevgililer için duyduğum kıskançlığı saklamama karşın onlara yapmam gerekenden daha uzun bir süre tanıdım. Efendim İntef'in geldiğini duymadım. Ayak seslerini gizlemek için sandallarının altını en yumuşak keçi yavrusu postuyla kaplatırdı. Bir hayalet kadar sessizdi. Sarayın koridor hollerinde öyle süzülürken duyduğu dikkatsizce söylenmiş bir söz yüzünden pek çok saray mensubu ya da köle Rasfer'in kırbacını tatmıştı. Ancak ben yıllardır onun gölgeler arasından sıyrılmasından çok önce varlığını hisseder olmuştum. Arkama baktığımda sütunlar arasında bir kobra yılanı kadar dimdik ve öldürücü bir halde bana doğru yaklaştığını gördüm. Kendimi bile şaşırtacak kadar yüksek sesle "Efendimiz, provalarımızı görmeye gelmeniz bana şeref verdi" diye bağırdım. "Eğer bir fikriniz varsa seve seve." Çadırdaki sevgilileri uyarmak için aklıma geleni söyleyip saçmalıyordum. Çadırda sevgililer birbirlerinden koparken bir telaş hissettim. Sonra Tanus'un arkadan çıktığını duydum. Başka bir zaman olsaydı efendimi bu kadar kolay aldatamazdım. Tapınak duvarlarındaki hiyeroglifleri okuduğum kolaylıkla o da benim yüzümdeki suçluluğu okurdu. Ancak o akşam öfkesinden gözleri körelmişti ve sadece son yanlışımı yüzüme vurmaya kararlıydı. Öfkesinden bağırıp gürlemiyordu. Efendim sakinken ve ipeksi bir gülümsemesi varken en tehlikelidir. Sesi bir fısıltı gibiydi. Sevgili Taita, benim bizzat emretmiş olmama karşın gösterinin açılış sahnesinin bazı yerlerini değiştirmişsin diye duydum. Bu kadar küstahlık yapacağına inanamadığımdan kendim öğrenmek için buraya kadar geldim. Saflık ya da bilgisizlik taslamanın bir yarara olmayacağını bildiğim için başımı eğerek üzülmüş görünmeye çalıştım. Efendimiz değişiklikleri emreden ben değildim. Osiris tapınağı rahibi kutsal ama efendim sözümü sabırsızlıkla kesti. Elbette o yaptı ama sen onu kandırdıktan sonra seni de o moruk gibi de tanımıyor muyum sanıyorsun?